Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın. Bugün yine Türkiye'de yoğun çevre mücadelelerinden, aslında yoğun çevre mücadelelerinin diyelim, sadece bir tane mücadele yok çünkü orada. Bartın özelinde konuşacağız bugün. Dediğim gibi aslında ağırlıklı olarak belki termik santral ve madenlerle ilgili olarak duyuyoruz Bartın ve bölgesini, ama aynı zamanda orada devam eden bir HES mücadelesi var. Yine aynı şekilde belki şu anda ağırlıklı olarak işte İstanbul'un kuzey ormanlarında gördüğümüz, ama aslında tüm Türkiye çapında gerçekleşen ormansızlaştırmadan da muzdarip olan bir bölge. Şimdi telefon hattımızda Bartın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan Atmış var. Bu konuları kendisiyle konuşacağız. Kendisi bu konularla ilgili bilgi verecek bize. Hocam günaydın.
Günaydın.
Ben tabii çok kısa geçtim. Yani Bartın bölgesi farklı çevre mücadelelerini aynı anda yürüten, götüren bir bölge. Biz de programlarımızda Türkiye'nin pek çok yerinden bu mücadeleleri bir şekilde duyurmaya ve orada bu mücadeleleri götüren insanların sesini duyurması için aracılık etmeye çalışıyoruz. İsterseniz sizin de tabii esas uzmanlık alanınız olan bu ormansızlaştırma konusuyla başlayalım. Daha sonra termik santral ve HES'lerle ilgili ve bunların doğaya verdiği zararlarla ilgili konularda konuşalım.
Evet. Dediğiniz gibi ben aslında ormancılık politikası alanında çalışmaktayım.
Evet.
Tabii bu politik gelişmeler içinde, güncel gelişmeler içinde ormansızlaşma ağırlıklı bir yer tutuyor. Ülkemizde de ağırlıklı bir yer tutuyor. Ve genellikle son yıllarda işte hükümetin açıklamaları Türkiye'de orman alanlarının arttığı yönünde. Hı hı. Resmi veriler de onu söylüyor. Yani bundan 15 yıl önce 21 milyon hektar derken şimdi 22 milyonu aştığı söyleniyor ormanların. Hı hı. Ama burada kafa karışıklığı var. Bir kere onu netleştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Aslına bakarsanız ormanlar artıyor. Ama bu işte son yıllarda gündeme getirilen ağaçlandırmalarla falan artmıyor.
Evet.
Zaten ağaçlandırmalar 10-15 yıldır yapılmış olsa bile ondan orman olması için bir 30-40 yıl daha geçmesi gerekiyor. O alanların orman ekosistemine kazandırılması için. Hı hı. Asıl artış nedeni şu: kırdan kente bir göç var. Yani bu 1950'lerden beri devam ediyor ama özellikle 80'den sonra da çok büyük bir hız kazandı. Özellikle Kastamonu, Bartın gibi yörelerde hız kazandı. Kırdan kente göçle birlikte kırsal alanlarda gerçekten boşaldı. Tarlalar ekilmemeye başladı. Ormanlar üzerindeki baskılar azaldı. İşte ormanlarda ağaç kesimi azaldı. Ormanlarda yerleşim azaldı. Ormanlara hayvan sokma azaldı. O tarlalar, daha önce ormandan açılmış olan tarlalar da kendiliğinden ormana dönüştü bu yıllarda. Yani 80'li yıllardan alırsak,
evet,
işte şimdi 2016 bir 40 yılda dönüştü buralar ormana. İşte bunlar ölçülüp biçildiği zaman bir şekilde kadastroda gelişmesi, hızlanması bir şekilde veriler artıyor. Bir de orman menajman planlarında da bunların ormana dahil edilmiş olması bir şekilde ormanların artışının nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere orada bir kafa karışıklığı bu. Artış var ama bundan dolayı artış var.
Hı hı hı.
Peki aslında bir de azalış var.
Hı hı.
Yani hiçbir söylenmeyen bu. Ormanlar aslında azalıyor, nitelik kaybediyor.
Evet.
Bunu sorgulamamız gerekiyor. Neden? Çünkü hadi kırda nüfus kente gidince ormanlar üzerinde baskılar azaldı, ama kentteki nüfusun artmasıyla birlikte ormanlar üzerindeki baskılar kentsel anlamda artmaya başladı. Yani kentlerden ormanlar üzerinde baskılar artmaya,
evet,
başladı. Kentlilerin istekleri, onların işte onlar için sunulan hizmetler bu artışı hızlandırdı. Bu artışın için önemli bir şey de orman tahsisleri.
Hı-hı.
Yani ormanlar madencilik için, altyapı yatırımları için, enerji yatırımları için, turizm için, eğitim için yoğun olarak harf edilmeye başlandı. Yıllarca bu 90'lı yılları çok tartışıldı. Hükümetler bu tür düzenlemeler yaptı ama genelde ya Danıştay'dan ya Anayasa Mahkemesi'nden döndü bunlar niteliğine göre, yani yönetmelik veya kanun oluşuna göre. Ama işte son dönemde iktidar, bu iktidar döneminde artık yani oralardan da dönmüyor. İstediği gibi düzenlemeler yapılıyor. Örneğin 2005 yılında 2004 yılında Maden Kanunu'nda değişiklik yapıldı ve ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapıldı. Tabi ormanla ilgili yönetmeliklerde de bununla ilgili değişiklik yapıldı ve ormanlarda maden tahsil yapılması o kadar kolaylaştırıldı ki bu sayı çok büyük bir hızla arttı. Şimdi size şöyle söyleyebilirim. 1990'dan beri günümüze kadar 2014 yılına kadar toplam 43.462 orman tahsili madencilik amacıyla yapıldı.
43.000 bu bahsettiğiniz 43.000 hektar mı?
Tabii hayır bu sadece tahsil sayısı.
Tahsil sayısı. Evet,
hektar olarak
anladım.
107.000 hektar. Hı hı. 107.000 hektar sağ madencilik amaçlı tahsil edildi. Ve bu sayının artışı 2004'ten sonra oldu.
Evet.
2004 yılına baktığımız zaman 1100 tahsil var ama 2005'te itibaren bunlar 2000, 3000 hatta 2008'de 4000 sayılara ulaştı.
Evet,
yani tahsil sayısından bahsediyorum. Ya
evet.
Ormanlar hızla özellikle 2004'ten sonra madencilik amacıyla hızla tahsil edilmeye başlandı. Buralarda işte kömür olsun, altın olsun, her türlü maden, yani bu taş ocağı bile çıkarmak, taş çıkarmak bile çok değerli hale geldi. Yani üstteki orman değerli değil, alttaki taş çok değerli oldu. Bir de inşaat sektörünü düşündüğümüz zaman işte yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, havaalanı yapılıyor, konutlar yapılıyor. Bunlar için gereken malzeme de işte bu sahalardan, yani ormanlardan sağlanmak hızla başlandı. Şimdi burada dikkatini çekmem gereken konu şu. Burada 107 bin hektar orman, belki küçük gelebilir. 22 milyon orman alanı içinde, hektar orman alanı içinde 107 bin hektar.
Evet.
Ama asıl burada parçalanma söz konusu. Bakın bu 107 bin hektar madencilik tahsisi 43 bin ayrı tahsisle yapıldı.
Evet.
Yani orman içinde parça parça alanlar tahsis edilerek bu yapılıyor. Ormanlar parçalandı. Biz ne diyoruz? Orman bir ekosistem, bir bütün diyoruz.
Doğru.
Sonra parçalayınca orman özelliğini ortadan kaldırıyorsunuz.
Hı-hı.
Ve buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Çünkü başka örnekler vermek istiyorum. Bu madencilik tahsisinden bahsettim ama mesela orman alanlarında verilen çeşitli izinler var. Bunlar ulaşımla ilgili izinler olabilir. Mesela 3. köprü ve yoluyla ilgili izinler var. Bakın sadece 2012 ile 2014 yılları arasında ulaşımla ilgili 1929 adet bu tür tahsis yapılmış. Ve 22 bin hektar orman alanı, bakın 22 bin hektar orman alanı bu tahsislerle tahsislere ayrılmış.
Evet.
Bunun yanında başka rakamlar da benim, su için yapılan tahsisler var. Yani bunlar tabii HES'le ilgili, HES'in tesisleriyle ilgili olabilir bu tahsisler.
Evet.
Fabrika yapımı için olabilir, sağlık tesisi için, spor tesisi için. Ve bunlar sadece 3 yılda 6258 tane tahsis yapılmış. Sadece 3 yılda ve 32.764 ev. Yani 33 bin hektarlık bir alan da sadece bu tür izinler için yapılmış tahsisler.
Evet.
Geçenlerde İstanbul Üniversitesi'nden değerli hocamız Doğanay Tolunay, bir rakam verdi. O da bu rakamları toplamış. Yani maden, turizm, eğitim, bunların hepsini toplamış ve toplam 571 bin hektarlık, bakın.
Evet.
571 bin hektarlık bir orman sahasının, çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
Evet.
Bu tür tahsislere konu edindiğini söylemiş.
Evet. Yani her türlü madencilik, enerji faaliyeti, ulaşım, sanayi, aklımıza gelebilecek her türlü faaliyet için ayrılmış alan.
Enerji izinlerini mesela bunların içinde saymamıştım. Yani rüzgar ölçümde de hidrolik santral, nükleer santral, enerji üretim hattı gibi, doğal gaz tesisi gibi. Bunlar da sadece 2012 ile 2014 yılı arasında 3000'e yaklaşıyor. 2877 tahsis var sadece 3 yılda ve 39.700, yani 40 bin hektar da sadece bu enerji için ayrılmış alanlar.
Evet.
Ve hocamız da toplamış bu tür alanlar 571 bin hektar diyor.
Hı hı.
Şimdi asıl buradaki şey noktası, püf noktası şu. Şimdi bu 571 bin hektar, hocamızın belirttiği 571 bin hektar şu anda orman sayılıyor.
Hı.
Yani hukuksal açıdan orman. Yani buralar orman ekosistemini kendini kaybediyor.
Evet.
Yani buralarda işte diyelim oteller yapılıyor. Maden yani orman kesiliyor, yerinde maden çıkarılıyor ya da başka tesisler yapılıyor. Ama hukuksal olarak bu sahalar halen orman olarak geçiyor. Yani bu aralar orman ekosistemi niteliğini kaybetmiş oldular. Arada orman geçiyor.
Evet.
Yani aslında fiilen azalan ormanlar hiç azalmamış gibi gözüküyor.
Peki neden, yani bununla ilgili yasal bir düzenlemede bir boşluk mu var veya bir hatalı bir algılama mı var? Neden böyle davranılıyor?
Şimdi,
hem orman niteliğini kaybediyor.
Yani, hayır, boşluk değil, bu olması gereken o zaten. Yani çünkü anayasa gereği biliyorsunuz. İşte anayasanın 169. maddesi diyor ki işte orman alanları azaltılamaz diyor. Orman alanları işte sınırları değiştirilemez diyor. Şimdi o anayasadaki madde olduğu için zaten buralar kimseye de verilemediği için, yani sürekli olarak satılamadığı için, devredilemediği için ne yapılıyor? Kiralanıyor, tahsis ediliyor. Ve o anlamda hukuksal olarak orman olsa bile anayasa gereği buralar ya da orman tanımı gereği fiili anlamda orman tenini kaybetmiş alanlar aslında. Biz buraları hesaplarken bunların orman saymamamız gerekiyor, orman ekosistemi saymamamız gerekiyor. O anlamda da 570 bin hektarı ve bunların yaklaşık 100 bine yakın farklı tahsis olduğunu düşünürsek, ormanlar içindeki parçalanmayı düşünürsek, fragmentasyonu düşünürsek bu açıdan, bu yurt dışında da söz konusu olan bir fragmentation diye geçiyor. Ve biz orman alanını şu anda parçalıyoruz, bir bir böyle yok ediyoruz ama bunlar gündeme gelmiyor. Bu yüzden ben şimdi burada bu konuyu sizin aracınızla gündeme getirmek istedim. Bu konunun bütün işte çevre hareketleri, muhalefet partileri, hatta iktidar partisi tarafından değerlendirmeye alınması gerek.
Evet.
Ormanlarımız parçalıyor, orman ekosistemleri paramparça oluyor. Yakında bunu göreceğiz. Zaten kuzey ormanlarında, İstanbul'da bunu gördük.
Yani. Tabii zaten bunu yaşayarak gördük.
Yaşıyoruz.
Tabii yani devam da ediyor hala daha. Tabii bu üçüncü köprünün bağlantı yollarıyla birlikte kuzey ormanlarındaki ormansızlaştırma zaten devam ediyor. Yine aynı şekilde devam eden başka bir takım ulaştırma, asfalt, beton projeleriyle de ormanları birer birer hızla yok ediyoruz. Bir ara verelim. Aradan sonra belki biraz bu termik santral ve HES meseleleri hakkında konuşmaya fırsat buluruz.
Oh, last positions, the last time you be mine.
94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında Bartın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan Atmış ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk yarıda Türkiye genelindeki ormansızlaştırmanın ve orman ekosisteminin nasıl yok edildiğinden bahsettik. Şimdi hocam biraz isterseniz Bartın özelindeki çevre meselelerine gelecek olursak, bu yakın zamanda geçtiğimiz günlerde Bartın'ın aslında çok uzun zamandır mücadelesini sürdürdüğü bu bir HEMA Enerji'nin değil mi yapmak istediği bir termik santral var. Buna karşı yıllardır sürdürülen bir mücadele var. Geçtiğimiz günlerde aşağı yukarı bir hafta önce bu Hattat Enerji maden çalışmalarını 3 ay ara verdi. 850 çalışanını ücretsiz izne gönderdi. Nedir bu termik santralla ilgili son gelişmeler? Belki biraz onlar hakkında dinleyicilerimize bilgi aktarabiliriz.
Evet, herkesin bildiği bir ilçemiz var, Amasra. Tarihi, evet, doğal güzellikleriyle çok ünlü bir ilçe. Hemen bu Amasra için kent merkezinin 1-2 kilometre batısında Hattat Holding bir değil birkaç tane termik santral yapmak istiyor. Hı hı. Bu 2009'dan beri, hatta 1999'a kadar gider hikaye. Bunun için ÇED başvuruları yaptı ve bunlar halkın çok yoğun tepkisiyle ve gerçekten de bilimsel gerekçeler sunularak hep iptal edildi. Yani o başvurulardan 5-6 kez geri çevrildi. Ama bu şirket, başvuran şirketin ismini değiştirdi. Termik santral ismini değiştirdi. Tekrar başvurdu. En son 2014'e kadar gelen bir süreç oldu. ÇED nihai raporunu hazırladılar. Askıya çıkardılar. Ama Bartın'da sadece 10 günde bu askıda kalıyor bu rapor. 42 bin ayrı dilekçe, bakın imza demiyorum. Hı hı. 42 bin ayrı dilekçe halk tarafından toplandı ve bakanlığa sunuldu. 42 bin tane farklı, evet, dilekçe, farklı konuları içeren. Ondan sonra 2 yıldır bu durum yani dondu. Yani, hı-hı, hiçbir imza olmazsa, bakan bir imza yapsa ÇED süreci tamamlanmış olacak. Artık biz belki mahkemelere gideceğiz, orada hakkımızı arayacak. Ama o arada o bir yan şey içinde bir başka bir konu, lava dediğimiz, kömür azlama tesisi dediğimiz bir tesis içinde bir başvuru yaptılar. Orada yine itirazlar oldu. ÇED gerekli değildi kararı vermişti buradaki müdürlük. Evet. Ona itiraz edildi. Önce idare mahkemesi bizim itirazımızı kabul etti. Daha sonra Danıştay da çok güzel bir karar verdi. 2-3 haftalık bir gelişme, duyurduğumuz bir gelişme kamuoyuna. Oy birliğiyle Danıştay ilgili 14. daire. Hı hı. Oy birliğiyle dedi ki bu, dedi, bütün o yan tesisler bunlar şeydir, aynı tesisin entegre parçalarıdır. Bunların çiğdi hep birlikte yapılmalıdır dedi ve bu yan şeyi durdurdu, kömür azlama tesisinin çiğdini durdurdu. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na biz de severiz dedik ki bu dedik Danıştay'ın kararı burada çok net, evet, ve siz bunun entegre tesisi olduğunu söylüyor. Bu anlamda bu iki baş, şu anda bakanlığımız iki başvurunu iptal etmeniz gerekiyor, geri çevirin dedi. Hı hı. Şimdi bu gelişmelerden sonra tabii şirket aslında sadece bu mahkeme kararı değil, birçok karar var, idare karar var, belge var. Bunların, hı-hı, hepsi bu şeyin artık, yani burada bir termik santralin kurulamayacağı yönünde. Daha önce verilmiş kararlar var. Devlet tarafından, idare tarafından verilmiş kararlar var. Bunu da görünce biraz da şov yapmak için bir toplantı yaptı şirketin sahibi ve dedi ki ben, dedi, işte 3 ay şeye çıkarıyorum. Aslında çıkarmadı ama. Şu an çalışıyorlar orada. Yani, hı-hı, işler devam ediyor. Hı-hı. Bu sadece, bir de Bartın platformu var tabii burada, bu konuda mücadeleyi sürdürüyoruz Bartın platformu çatısı, evet, altında. Evet. Bartın platformunu işçilere hedef gösterdi. Hmm. Böyle bir sosyal huzursuzluk, hmm, yaratmak istedi. Ha, bunu daha önce de yaptı. ÇED toplantılarında işçileri halkın üzerine saldırtmaya kalktı. Yani böyle bir şeyler de yaşanmıştı.
Evet, Türkiye'de
yani
çevre bunlar, mücadelesi veren, evet, pek çok, evet, insanın karşılaştığı, evet, evet, sorunlardan bir tanesi bu. Evet.
Aynısını şimdi bu süreçte de yaptı. Bartın platformuna halka hedef gösterdi. Halbuki biz bunu şöyle okuyoruz. Ya zaten işçiler şu an çalışmaya devam ediyor. Bu tamamen aslında Ankara'ya siyasete bir mesaj gibi biz algıladık. Bu bize değil. Hı-hı. Ve şimdi Bartın'da öyle bir mücadele var ki o mücadele suçlu. Şöyle anlatayım. Bartın platformu, işte Bartın'daki belediye başkanları, milletvekili, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, dernekler, sendikalar, odalar. Yani çok geniş bir yapı, evet, ve halk da da karşılığı var yani. Bunun çok büyük bir karşılığı evet, var. Evet. Bunu aşamıyorlar ve İktidar Partisi'nin milletvekili, il başkanı ve yetkilileri de, ilçe başkanları, onlar da aslında termik santrale karşılar. Hmm. Onlar bazı platformuyla bir hareket etmiyorlar ama onlar da onları da aşamıyorlar bu şekilde. Bu mesaj biraz da bizim şu şekilde yorumladık platform olarak. Buradaki İktidar Partisi'nin milletvekilini, buradaki il başkanı, il örgütünü ikna etmek için bir şey. Yani Ankara'ya karşı sıkıştırmak için bir çalışmaydı. Zaten hemen ertesinde geçen cuma günü, bakın, gayri resmi bir toplantı Ankara'da yapılmış. Bartın'daki İktidar Partisi temsilcileri, milletvekili dahil, il başkanı, ilçe başkanı dahil, Ankara'ya bakanlığa çağrılmış Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı huzurunda bu Hattat Holding yetkilileri onlara bir bilgilendirme yapmaya çalışmışlar. Termik santrali niye istiyoruz, niye yapmalıyız diye. Evet. Ama çok güzel bir gelişme olmuş. Oraya giden iktidar yetkilileri, milletvekili dahil, iktidar bazı il başkanı dahil demişler ki siz bizi kandırıyorsunuz. Biz biliyoruz ve yapmanızı istemiyoruz demişler bu termik santrali. Yani evet. Bartın'dan oluşan bu tepki aslında yerelde bir bütünlük haline gelmiş durumda. Hı hı. Ama Ankara, yani bakanlık bu sesi duymamakta kararlı. Yani iki yıldır bekletiyor mesela. Hatta iptal etmesi gerekiyor bu şeyi. Biz şimdi sesimizi tekrar duyurmak istiyoruz. Diyoruz ki bakın Bartın bir bütün, iktidarıyla muhalefetiyle bir bütün ve burada bunu yaptırmayacağız. Benzer konu Samsun Terme'de oldu. Samsun İktidar Partili Belediye Başkanı tavrını koydu. Hep beraber koydu iktidar muhalefet ve beceremediler termik santrali. Benzer bir gelişme Merzifon'da oldu. Benzer bir gelişme Bartın'da da var. Bunu size müjdeleyebilirim. Burada hep birlikte bir bütünlük halinde bu termik santralin yapılamayacağına dair düşüncelerimizi aktarıyoruz.
Evet, aslında tabii gelişmeler de özellikle Bartın'da yakın zamanda yine gördük. Yani işte biraz belki mevsim normalinin üzerinde yağan bir yağışla bütün Bartın'ın nasıl sele teslim olduğunu gördük. Yani bunlar aslında tabii artık bütün bu iklim değişikliğinin de etkilerini Türkiye'de gördüğümüzün çok net fotoğraflarından bir tanesi ve hala daha bu bölgede işte fosil yakıtlara dayalı termik santral yapılmak isteniyor, HES'ler yapılmak isteniyor. Zaten orman kayıplarımız ortada. Belki bir ufak HES'lerle ilgili veya bu sel meselesiyle ilgili de eklemek istedikleriniz olabilir. Süremiz daralırken biraz o konuya da değinebiliriz.
Evet, süreye ben de bakıyorum. Gerçekten çok yetersiz kalıyor. Evet. Hem HES konusunda hem de aslında bu son yaşadığımız Bartın'ın özellikle Kurcaşile ilçe merkeziyle Kurcaşile ile Amas arasındaki köylerini çok yıkan bir sel ve taşkın olayı yaşadık. Onunla ilgili öncelikle söylemek istiyorum. Bakın bu dediğiniz gibi küresel iklim değişikliği. Yani bu termik santral yapılırsa bu karbon gazları %100 havaya gidiyor. İşte karbon gazları demek işte sera etkisi demek, küresel iklim değişikliği demek. Diğer tarafta ormanlar azalınca da sera etkisi, yani karbon gazları artıyor. Çünkü biliyorsunuz karbon gazları ormanlar, ağaçlar, bitkiler, evet, toprak içinde tutuyor. Atmosferden çekiyor yani. O anlamda bu küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını burada çok net görüyoruz. Aslında evet, Amasya'daki termik santralle 2-3 hafta önce yaşanmış olan şey aslında çok ilişki var.
Çok
yani
ilişkili.
Bu termik santral başlarsa daha büyük şeyler yaşayacağız. Sadece burada değil, bütün Türkiye'yi de dünyayı da ilgilendirecek şekilde. Bakın bunu, ama bir başka nedeni var. Özellikle 3 nedeni sayabilirim size. Biz bu yıkımın büyüklüğüyle ilgili. Bir, oradaki ormanlarda yapılan aşırı üretim. Bakın rakamları koyduğumuz zaman oradaki üretim miktarının artmış olduğunu görüyoruz bu sahada. Dedik ya 80'li yıllardan verilen göç ormanlardaki odun, yani servet miktarını ve alan miktarını arttırdı. Onu almak istiyor idare. Parasını kazanmak istiyor Orman Genel Müdürlüğü. İkincisi, bakın, dere yataklarının beton şeylerle, bariyerlerle altına alınması. Neden? Çünkü dere yataklarına yapılaşma yapılıyor. O yapılaşmayı biraz daha rahat duruma getirmek için dere yatakları böyle ıslah edildi deniyor ama aslında ıslah edilmiyor. Bakın dünkü seller var, gene Artvin'de yanılmıyorsam gördüm görüntülerini. O ıslah edilen o beton bariyerleri aşmış, yıkmış geçmiş. Yıkıp geçer. Çünkü siz dere yatağını daraltamazsınız. Bırakın o dere özgür artsın. Evet. Oraya yapılaşmayın, yapılaşmayı engelleyin. Ama Sayın Bakan, Orman Bakanı gelmiş, Orman Bakanı demiş ki bütün dere yatak, Bartın'daki bütün dere yataklarını ıslah edeceğiz. Yani o beton bariyerlerle gene isnat duvarlarıyla saracaklar. Çok feci bir durum o zaten. Evet. Üçüncüsü, Bartın'dan Sinop'a giren bir yol var. O yolun yanlış ters yapımı, yüksek baraj etkisi yapması bu gelen sulara bu yıkımı arttırdı. çoğu yerde sel baskınlarına neden oldu. İşte bu tür yanlış altyapı yatırımları, işte üretim, ormancıktaki aşırı üretimler bu tür sonuçlar doğuruyor. Yani sadece iklim değişikliği değil, geleneksel, bizim işte yöneticiden gelen geleneksel konularda bu tür sonuçlar doğuruyor. HES'lere hızla gelmek istiyorum çünkü Bartın'da şu ana kadar hiçbir HES'e izin alınamamıştı diyecekti ama şöyle bir şey oldu. Bartın'da Ulus ilçesinin Kumuca Beldesi'nin Zafer Köyü'nde ve altı köyü ilgilendiren bir HES vardı. Bir tane Ulus ilçesinin Akçıpaşa beldesine yakın bir HES vardı. Bir de Ulus ilçesinin merkezi iki HES. İnşaatı halkın yoğun tepkisi nedeniyle çift halkın katılım toplantıları yapılamadı hiçbirinde. Halk bu toplantıları yaptırmadı.
Evet.
Çünkü halk Doğu Karadeniz'deki olayları gördü ve kesinlikle yaptırmadı. Hiçbir yer, o yaşlı insanlar, dedelerimiz gittiler. O toplantı salonuna kimseyi sokmadılar. O toplantı yapılmadı.
Evet.
Ama buna rağmen çift kararları çıktı buralarda.
Evet.
Bu sefer halk, muhtarlar bir araya geldiler, mahkemeye gittiler. Hatta bir tanesi Bartın Belediyesi'nin su aldığı havuzla ilgilendiği için Bartın Belediyesi de davacı oldu. Ulupınar Havzası'nda. Ve bunların hepsinde de, ikisinde tabii davalık olundu. Ve davalar da kazanıldı. Ama en son Ulupınar'daki davada şöyle bir karar oldu. İdare Mahkemesi'ne itiraz etmiş buradaki çevre müdürlüğü. Danıştay'dan çok ters bir karar geldi. Ve itiraz yolunda kapatacak şekilde, yani bu HES'in yapılması çevreye zararlı değil diye Danıştay'dan çok garip bir karar geldi. Bu sefer davacı olan köylüler bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular.
Evet. Yani dileyelim tabii, yani çok fazla tabii anlatacak, konuşacak şey var.
Evet,
süremiz daraldı. İnşallah sizi gelecek programlarda yine ağırlarız.
Evet.
Ve bu çevre mücadelelerinin de tabii güçlenerek artmasını temenni ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Bartın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan Atmıştı. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Pelin Hanım, kısa bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Tabii bu mücadelede halkın çok şeyi var, muhtarlar, ama tabii avukat Yakup Okumuşoğlu var. Kendisinin de
tabii her zaman konuyu, biz konuyu kendisini sık sık ağırlıyoruz programlarımızda.
HES demişken özellikle ona teşekkür,
doğru,
borç biliyorum,
evet,
ben.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz, evet, verdiğiniz bilgiler, evet, için. Haftaya görüşmek üzere.
Evet. Oldu, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.